Ayrım 20.
Kadın bu ısrardan bunalıp sonunda razı oldu. Ertesi gün saat 8'de kırlangıca bindiler. Yonville'de kalmasına hiçbir neden bulunmadığı halde kasabadan kımıldamamak zorunluluğunda olduğuna inanan eczacı onların yola çıktığını görünce içini çekti ve "Haydi bakalım," dedi. "İyi yolculuklar Allah'ın sevgili kulları." Sonra dört farbalalı, mavi ipekten bir elbise giymiş olan Emma'ya dönerek "Bugün aşk sembolü kadar güzelsiniz," dedi. "Rueni kırıp geçireceksiniz." Yolcu arabası Bevoisin meydanında Kızıl Haç Oteli'nin önünde durdu. Burası büyük ahırları ve küçük yatak odalarıyla, avlularında tavukların seyyar satıcılara ait çamurlu arabalar altında yulaf tanesi aradığı, bütün taşra varoşlarında görülen hanlardan biriydi. Kış gecelerinde rüzgar estikçe çatırdayan çürümüş tahtadan balkonlu, içi daima yolcu ile, şamata ile, yiyecek içecekle tıklım tıklım dolu, kapkara masalarının üstü içine alkol karıştırılmış kahve döküntülerinden tutkallaşmış, kalın camları sinek tersleriyle sararmış, rutubetli peçeteleri mavi şarap lekeleri içinde ve şehirli kıyafetine girmiş çiftlik uşakları gibi, daima köy kokmakla beraber sokak tarafında kahvesi, arka tarafında da sebze bahçesi bulunan bir eski zaman misafirhanesi. Charles derhal harekete geçti. Ön balkonun paradiğiyle salonu localarla karıştırdı, izahat istedi, yapılan izahları anlamadı. Kontrolörden müdüre havale edildi, hana döndü, tekrar tiyatro bürosuna gitti. Böylece tiyatrodan bulvara, koca şehri boylu boyunca birkaç kez arşınladı durdu. Madam kendine bir şapka, bir çift eldiven, bir buket çiçek aldı. Monsieur, tiyatroyu perde açıldıktan sonra varmaktan pek korkuyordu. Bu yüzden çorbasını içecek vakit bulamadı, aceleyle tiyatronun önüne geldiler, kapılar henüz açılmamıştı. Halk taş parmaklıklar arasında sağa sola ayrılmış, duvarın önünde bekliyordu. Yakındaki köşe başlarına asılmış koskoca afişlerde acayip harflerle şu kelimeler tekrarlanıyordu: Lucie de Lammermoor, Le Gardi, Opera, Ves. Hava güzeldi, sıcak bastırmıştı. Kıvırtılmış saçların arasından terler akıyordu. Bütün mendiller elde, kızarmış alınları siliyordu. Bazen nehirden esen ılık bir rüzgar, meyhanelerin kapısına asılmış, tok bezden perdelerin kenarını hafifçe kımıldatıyordu. Fakat biraz daha aşağıda iç yağı, deri ve nebati yağ kokan buz gibi bir hava ceryanı herkesi serinletiyordu. Bu büyük ve kapkara mağazalarla dolu, üstünden variller yuvarlanan şaret sokağının nefesiydi. Emma, gülünç görünmek korkusu ile içeriye girmeden önce rıhtımda bir gezinti yapmak istedi. Bovary ise tedbirli hareket etmek için pantolon cebinde elinde tuttuğu biletleri hep karnına bastırıyordu. Mesel ayak basar basmaz Emma'nın kalbi hızlı hızlı çarpmaya başladı. Birinci mevkiye giden merdivenden çıkarken öbür koridordan sağ tarafa koşuşan kalabalığı görünce elinde olmayarak gururla gülümsedi. Üstü kumaş kaplı geniş kapıları parmağıyla itmekten çocuk gibi zevk duydu. Koridorların tozlu kokusunu olanca gücüyle göğsüne çekti. Locasına girip oturduğu zaman bir düşes şuhluğuyla endamını yay gibi gerdi. Salon dolmaya başlıyordu. Küçük dürbünler kılıflarından çıkarılıyor, uzaktan birbirlerini gören aboneler karşılıklı selamlaşıyorlardı. Bunlar satışlardaki endişelerini güzel sanatlarda avutmaya geliyorlardı. Fakat işte akıllarından çıkmadığı için aralarında yine pamuktan, ispirtodan, çivitten söz açıyorlardı. Bir kurşun buharıyla donuklaşmış gümüş madalyalara benzeyen, saçı ve rengi ağarmış, anlamsız ve sakin, ihtiyar başlar görülüyordu. Yakışıklı delikanlılar, yeleklerinin açık yerinden pembe veya trişe kravatlarını göstererek parterde çalım satıyorlardı. Madame Bovary yukarıdan onların sarı eldivenli ellerini gererek altın başlı incecik bastonlarına dayanmalarına hayran oluyordu. Nihayet orkestranın mumları yandı. Avize, façetalarının ışık cümbüşüyle salona ani bir neşe saçarak tavandan indi. Sonra çalgıcılar birer ikişer içeri girdiler. Önce homurdayan basoların, gıcırdayan kemanların, borazanlaşan pistonların, cıvıldayan flüt ve büyülülerin uzun curcunası duyuldu. Sonra sahnede üç kez yere vurulduğu işitildi. Davulların uğultusu başladı, bakır çalgılar seslerini yükselttiler ve perde yükselince sahnedeki peyzaj meydana çıktı. Bu, solda bir meşe ağacının gölgesi altında bir çeşme ile bir orman içi yol kavşağıydı. Köylüler ve asılzadeler omuzlarında birer İskoç atkısı, hep bir ağızdan bir av şarkısı söylüyorlardı. Sonra iki kolunu gökyüzüne kaldırarak kötülük meleğini yardıma çağıran bir serkerde ortaya çıktı. Arkasından bir başkası göründü, birlikte çekip gittiler. Avcılar da tekrar şarkıya başladı. Emma gençliğinde okuduğu eserlerle Walter Scott'un romanlarıyla yeniden karşılaşmış oldu. Sisler arasından İskoç gayda seslerinin fundalıklar üzerinde akislerle uzadığını duyar gibi oluyordu. Zaten romanın anısı librettoyu anlamayı kolaylaştırdığı için entrikayı cümle cümle izliyor, zihnine gelen kavranılması güç düşünceler müziğin borası ile derhal dağılıveriyordu. Kendini melodilerin akışına bırakıyor ve hatta sanki keman yayları sinirleri üzerinde geziniyormuş gibi bütün benliğiyle bizzat kendisinin titrediğini hissediyordu. Gözlerini dört açarak kostümleri, dekorları, şahısları, yüründüğü zaman titreyen boyanmış ağaçları, kadife külahları, mantoları, kılıçları, bir başka alemin havası içindeymiş gibi ahenkle çırpınıp duran bütün o hayal mahsullerini seyrediyordu. Fakat genç bir kadın yeşilli bir seyse bir kese fırlatarak ortaya ilerledi. Sahnede yalnız kaldı. O zaman bir çeşme fısıltısına veya kuş cıvıldamalarına benzeyen bir flüt sesi duyuldu. Lucy, düşünceli bir tavırla sol majörden kavatine başladı. Aşktan yakınıyor, kanatları olsun istiyordu. Emma da onun gibi hayattan kaçarak bir kucaklaşma içinde uçup gitmek isterdi. Birdenbire Edgar Lagardi göründü. Ateşli güney ırklarına mermerlerin haşmetinden bir şeyler katan o harikulade solgunluk onda da vardı. Sağlam vücudunu koyu renkli bir eski zaman cepkeni sarmıştı. Oymalı bir küçük hançer sol kalçası üzerinde sallanıyordu. Gözlerini baygın baygın süzerken bembeyaz dişleri meydana çıkıyordu. Diyorlardı ki, bir akşam Biarritz kıyılarında kayıkları onardığı sırada şarkı söylerken Polonyalı bir prenses sesini duymuş ve ona aşık olmuştu. Onun yüzünden de iflas etmişti. Tenor, kadını yüzüstü bırakarak başka kadınların peşine düşmüştü. Lakin bu hissi şöhret sanat ününü desteklemeden geri kalmıyordu. Bu diplomat oyuncu da daima reklamlara şahsının cazibesi ve ruhunun hassasiyetine dair şairane bir cümle sokuşturmaya pek dikkat etmekteydi. Güzel bir ses, sarsılmaz bir güven, zekadan ziyade coşkunluk, lirizmden fazla şatafat, berber ve boğa güreşçisi kokan bu mükemmel şarlatan tipini daha da göze sokuyordu. Birinci sahnede herkesi coşturdu. Lucy'yi kollarında sıkıyor, bırakıyor, yine geliyor, ümitsizliğe düşmüş görünüyordu. Sesinde öfkeli haykırışları, sonsuz bir tatlılıkta hüzünlü hırıltılar izliyor ve çıplak boynundan hıçkırıklar ve öpücüklerle dolu notalar çıkıyordu. Emma onu görmek için eğiliyor, tırnaklarıyla locasının kadifesini tırmalıyordu. Kontrbasların eşliğinde, tıpkı bir fırtınanın uğultusu içinde kazazedelerin haykırışları gibi uzayıp giden o melodili şikayetlerle yüreğini dolduruyordu. Bütün sarhoşlukları, bütün hafakanları biliyordu. Zaten az kalsın ölümü bunlar yüzünden olacaktı. Şantüzün sesi ona kendi şuurunun yankısı gibi, kendi hayatından bir şeyler gibi geliyor ve bu vehim onu adeta büyülüyordu. Fakat bu dünyada hiç kimse onu böyle bir aşkla sevmemişti. Son gece, mehtapta birbirlerine, yarına, yarına dedikleri zamanda o, Edgar gibi ağlamamıştı. Salon alkıştan inliyordu. Fügün bütün son kısmına yeniden başlandı. Aşıklar mezarlarının çiçeklerinden, yeminlerinden, sürgünden, kederden, ümitten söz ediyorlardı. Son vedayı da haykırdıkları zaman, Emma müziğin son titreşimlerine karışıp giden keskin bir çığlık kopardı. Bovary, "Bu asilzade niçin kıza bu kadar zulüm ediyor?" diye sordu. Emma, "Hayır, etmiyor. O kızın aşığı," diye cevap verdi. "Ama ailesinden intikam almayı yemin ediyor. Oysa öteki, az önce gelen adam, 'Lucy'yi seviyorum. O da galiba beni seviyor,' diyordu. Zaten babasıyla kol kola çıkıp gittiler. Babası değil miydi şapkasında horoz tüyü bulunan o çirkin adamcağız?" Emma'nın açıklamalarına rağmen Gilbert'in kendi efendisi Ashton'a menfur entrikalarını anlattığı resitatif düetto başlar başlamaz, Charles, Lucy'yi yanıltacak olan uydurma nişan yüzüğünü görünce bunu Edgar'ın gönderdiği bir aşk hatırası sandı. Zaten kelimeleri fazla bozan müzik yüzünden macerayı anlamadığında itiraf ediyordu. Emma, "Ne oluyorsa oluyor," dedi. "Sen sus." Karısının omzuna eğilerek, "Bilirsin ki," dedi, "ben ne olup bittiğini anlamak isterim." Emma'nın sabrı tükenmişti. "Sus," dedi, "sus artık." Lucy, nedimelerin koltuğuna girmiş, saçlarında portakal çiçeklerinden bir çelenk, yüzü beyaz saten elbisesinden daha solgun ilerliyordu. Emma evlendiği günü gözlerinin önüne getirdi. Kendisi orada, kiliseye doğru gidildiği zaman buğday başaklarının ortasında, küçük patikada görür gibi oldu. Niçin o da Lucy gibi ayak dirememişti, yalvarmamıştı? Bilakis kendini attığı uçurumun farkında olmaksızın pek neşeliydi. Ah, güzelliğinin en taze çağında, evliliğin çirkefinden ve zinanın hayal kırıklığından önce, hayatını Ali Cenap birbirine bağlayabilmiş olsaydı, o zaman fazilet, sevgi, şehvet ve vazife birbiri içinde erir, ve kendisi de bu kadar ulvi bir saadetten yerlere düşmezdi. Fakat bu mutluluk galiba her arzuyu ümitsizliğe sürüklemek için uydurulmuş bir yalandı. Emma artık sanatın abartarak büyüttüğü itirazların küçüklüğünü biliyordu. Düşüncesini bu konudan çelmeye çalışarak ıstıraplarının bu kopyasını ancak gözlere oyalamaya yarayan bir plastik fantezi saymak istiyor, hatta sahnenin dibinden kadife kapı perdesinin altından siyah elbiseli bir adam peyda olunca küçümseyen bir merhametle içinden gülümsüyordu. Adamın İspanyol biçimi kocaman şapkası bir jestle yere düştü ve derhal çalgılarla şarkı söyleyenler gür sesle sextura başladılar. Edgar öfkeden ateş saçarak daha berrak sesiyle diğerlerinin hepsini bastırıyordu. Ashton pesten notalarla onu adam öldürmeye kışkırtıyor, Lucy tizden feryatlar koparıyor, Arthur ayrı bir köşede orta perdeden şarkısını söylüyor, rahibin yarı bas sesi org gibi uğulduyor, bir taraftan da kadın sesleri onun sözlerini tekrarlayarak nefis bir koro halinde devam ediyordu. Hepsi de aynı sıra üzerinde el kol hareketleri yapıyorlardı. Öfke, intikam, kıskançlık, dehşet, mağfiret ve şaşkınlık aynı anda yarı açık ağızlarından dökülüyordu. Horlanmış aşık kılıcını çekiyor, dantele yakası göğsünün hareketlerine uyarak kesik kesik inip kalkıyor, ayak bileğinden itibaren genişleyen yumuşak çizmelerinin kırmızı mahmuzlarını tahtalar üzerinde çınlatarak iri adımlarla sağa sola gidip geliyordu. Emma, halkın ruhuna dalga dalga boşalttığına göre herhalde tükenmez bir aşkı olmalı diye düşündü. Rolün içini saran şiiriyeti sayesinde sanatkarı hor görme havesi uçup gidiyor, kalıbına girdiği şahsiyetin yarattığı vehim onu adama doğru çekiyordu. Şair tarif istemiş olsaydı, bizzat kendisinin de yaşayabileceği hayatını o velveleli, o harikulade, o muhteşem hayatı hayalinde canlandırmaya çalıştı. Tanışırlardı, sevişirlerdi. Onunla birlikte bütün Avrupa ülkelerinde bütün yorgunluklarını ve gururunu paylaşarak, ona atılan çiçekleri toplayarak, kostümlerine kendi eliyle nakışlar yaparak başkentten başkente dolaşırdı. Sonra her gece bir locanın dibinde yaldızlı bir parmaklığın arkasında yalnız kendisi için şarkı söyleyecek olan o ruhun vecidini saadetten mest olarak devşirecekti. Sahnede rolünü oynarken hep kendisine bakacaktı. Emma'ya bir çılgınlık geldi. Tenor kendisine bakıyordu muhakkak. İnsan kılığına girmiş aşkmış gibi kuvvetine sığınmak için koşup kollarına atılmak ve ona "Kaçır beni, götür beni, gidelim. İçimdeki bütün ateşler, bütün rüyalar senindir." demek haykırmak geldi içinden. Ve perde indi. Gaz kokusu nefeslere karışıyordu. Yelpazelerin rüzgarı havayı büsbütün boğucu bir duruma getiriyordu. Emma dışarı çıkmak istedi. Halk koridorları doldurmuştu. Nefes almasına engel olan çarpıntılarla yine kendini koltuğuna bıraktı. Şar bayılmasından korkarak ferahlatıcı bir şeyler getirmek üzere büfeye koştu. Elinde tuttuğu bardak yüzünden yerine çok güçlükle döndü. Zira her adımda dirseklerine çarpıyorlardı. Nitekim bardağın dörtte üçünü kısa kollu elbise giymiş, Ruenli bir kadının omuzlarına döküverdi. Kadın, soğuk bir şeyin sırtından aşağı aktığını hissedince, sanki kendisini katlediyormuşlarmışçasına tavuslar gibi çığlık kopardı. Bir iplik fabrikatörü olan kocası, Şarl'ın beceriksizliğine kızdı. Kadın, mendiliyle kiraz rengi taftadan güzel elbisesindeki lekeleri silerken, adam da kızgın kızgın, tazminat, masraf, ceremeyi çekmek gibi laflar homurdanıyordu. Şarl nihayet karısının yanına gelebildi ve nefes nefese, "Neredeyse," dedi, "gelemeyecektim. Öyle bir kalabalık, öyle bir kalabalık var ki. Tahmin et bakalım, yukarıda kime rast geldim? Monsieur Leon'a." "Leon mu?" "Ta kendisi. Gelip sana saygılarını sunacak." Daha sözleri yeni bitirmişti ki, Yonville'in eski noter katibi locaya girdi. Elini bir kişizade teklifsizliğiyle uzattı ve Madame Bovary de herhalde daha kuvvetli bir iradenin cazibesine kapılarak hiç düşünmeden aynı şeyi yaptı. Yeşil yaprakların üzerine yağmur yağdığı ve pencere kenarında ayakta birbirlerine Allah'a ısmarladık dedikleri o ilkbahar akşamından beri bunu hissetmemişti. Fakat derhal durumun icablarını düşündü ve hatıralarının bu uyuşukluğunu kendini zorlayarak sarstı. Çabuk çabuk bazı sözler kekeledi. "Ah, günaydın. Nasıl? Siz burada mısınız?" Salondan biri "Susun!" diye bağırdı. Çünkü üçüncü perde başlıyordu. "Demek Ruanda'sınız, öyle mi?" "Evet. Ne zamandan beri?" "Çıkın dışarı, çıkın dışarı." Herkes dönmüş onlara bakıyordu. Sustular. Fakat o andan sonra Emma artık operayı dinlemez olmuştu. Davetliler korosu, Ashton ile Usha arasında geçen sahne, o büyük re majör düettosu, sanki çalgılar daha az ses veriyormuş ve sahnedekiler gerilere gitmiş gibi Emma'dan çok uzaklarda ceryan ediyordu. Şimdi o, eczacılardaki iskambil oyunlarını, süt ineği gidişlerini, kameri altındaki kitap okumalarını, ocak karşısında baş başa kalmalarını ve artık unutmuş olduğu o pek sakin, pek uzun, pek gizli, pek tatlı zavallı aşkı hatırlıyordu. Acaba neden geri dönmüştü? Hangi serüvenlerin akışı onu yeniden yolunun üstüne atmıştı? Leon, Emma'nın arkasında, omuzunu bölmeye dayamış duruyordu. Kadın, burnundan saçlarına kadar inen ılık nefesin temasıyla zaman zaman ürperdiğini hissediyordu. Leon, "Oyun hoşunuza gidiyor mu?" derken Emma'nın üzerine o kadar eğildi ki bıyığının ucu yanağına dokundu. Kadın umursamaz bir eda ile, "Doğrusu hayır, fazla değil." O zaman Leon, tiyatrodan çıkıp bir yerlerde dondurma yemek teklifinde bulundu. Bovary, "Yoo" dedi, "hemen değil, kalalım." Kızın saçları darmadağın olmuş, sahne pek trajik olacak herhalde. Fakat delilik sahnesi Emma'yı hiç sarmıyordu. Şantözün oyununda pek fazla abartmalı buluyordu. Operayı izleyen Charles'a dönerek pek fazla bağırıyor dedi. Kendi samimi zevkiyle karısının fikirlerine saygı arasında bocalayan Charles, evet belki biraz dedi. Sonra Leon için çekerek o kadar sıcak ki dayanılmaz derecede doğru. Bovary ise sordu, rahatsız mı oluyorsun? Evet boğuluyorum, gidelim. Monsieur Leon Emma'nın omuzları üzerine binbir ihtimamla uzun dantel şalını koydu. Üçü birden tiyatrodan çıkıp rıhtımda açık havada bir kahvenin camekanı önünde oturdular. Önce hastalığından söz edildi. Emma, Monsieur Leon'un canını sıkmamak maksadıyla ikide birde kocasının sözünü kesiyordu. Monsieur Leon da gayet işlek bir noterlikte 2 yıl süreyle çalışmak üzere Rouen'e geldiğini anlattı. Maksadı Normandiya'da Paris'te görülen işlerden bambaşka olan muameleleri iyice kavramaktı. Sonra Berthe'yi, Homais ailesini ve François ananın durumunu sordu. Kocanın karşısında artık diyecek bir şeyleri kalmadığı için konuşma çok geçmeden sona erdi. Operadan çıkan kimseler, ''Ey güzel melek, benim Lucy'm'' havasını hafif sesle veya avaz avaz haykırarak kaldırımdan geçiyorlardı. O zaman Leon, bu işten anladığını göstermek için müzikten söz etmeye başladı. Şimdiye kadar Tamburini'yi, Rubini'yi, Persiani'yi, Grisi'yi dinlemişti. Onların yanında Lagardi, parlak şöhretine rağmen 10 para etmezdi. Charles, romlu şerbetini yudum yudum içerken söze atıldı. Ama yine dediklerine göre son perdede tamamıyla harikuladeymiş. Sonunu görmeden çıktığıma üzülüyorum. Çünkü oyun hoşuma gitmeye başlamıştı. Katip, yakında bir temsil daha verecek zaten dedi. Fakat Charles hemen ertesi gün kalkıp gideceklerini söyledi. Sonra karısına dönerek, eğer yalnız kalmaya razı olursan sevgilim diye devam etti. O başka. Genç adam beklenmedik bir ümit kapısı açan bu fırsat karşısında manevrayı da değiştirerek oyunun son parçasında Lagardi'nin başarısını övmeye başladı. Fevkalade bir şeydi, bir şahikaydı. O zaman Charles ısrar etti. Pazar günü dönersin, haydi kararını ver. Birazcık olsun hoşuna gideceğini umuyorsan böyle yapmakla hata ediyorsun. Bu arada etraftaki masalar boşalıyordu. Garsonlardan biri sezdirmeden gelip arkalarında durdu. Vaziyeti kavrayan Charles kesesini çıkardı. Noter katibi hemen kolunu yakaladı. Hatta hesaptan başka masanın mermeri üzerine 2 beyaz sikke çınlatmayı da unutmadı. Bovary hafif sesle, gerçekten üzüldüm dedi. Masayı bıraktığınız para, belki dostça bir aldırmazlık hareketi yaptı ve şapkasını alırken, anlaştık değil mi? Yarın saat 6'da dedi. Charles bir kez daha kendisinin fazla kalamayacağını, fakat Emma için böyle bir zorunluluk olmadığını söyledi. Emma garip bir tebessümle, doğrusu bilmiyorum ki diye kekeledi. Öyleyse düşün daha, geceler insana öğüt verir derler. Sonra kendilerine refakat eden Leon'a, madem ki şimdi yine bizim memleketli oldunuz dedi, umarım ki vakit vakit bize akşam yemeğine de gelirsiniz. Noter katibi bunda kusur etmeyeceğini, zaten noterliğin bir işi için Yonville'e gitmek zorunda olduğunu söyledi. Katedralde saat 11.30'u çalarken, Saint Herblain geçidi önünde birbirlerinden ayrıldılar. 3. kısım. Monsieur Leon, hukuk tahsil etmekle beraber, Chaumière'e de oldukça devam etmişti. Orada kendisini kibar tavırlı bulan işçi kızları arasında epey de süksesi olmuştu. Üniversiteli gençlerin en aklı başında olanıydı. Saçları ne fazla uzun ne de fazla kısaydı. 3 aylık harçlığını ayın 1. günü yiyip bitirmezdi. Profesörleriyle de arası daha iyiydi. İfrata kaçmaya gelince sünepeliği kadar kırıldığımlığı yüzünden de bundan kendini hep korumuştu. Çoğu zaman odasında kitap okurken veya akşamları Lüksemburg bahçesinin ıhlamurları altında otururken Kanun kitabını yere bırakır ve Emma'nın anısı aklına gelirdi. Fakat yavaş yavaş bu duygu zayıfladı. Altta yaşamaya devam etse bile üstüne başka emeller ve hırslar yığıldı. Çünkü Leon ümidini kaybetmiyordu. İçinde hayali dallara asılı bir altın yemiş gibi sallanan bir belirsiz vaat vardı. 3 yıl süren bir ayrılıktan sonra onu tekrar görünce ihtirası uyandı. Emma'ya sahip olmayı istemenin, buna bir karar vermenin artık zamanı geldi diye düşündü. Zaten utangaçlığı da deli dolu insanlarla düşe kalka hayli yıpranmıştı. Paris sokaklarının asfaltını rugan ayakkabısıyla çiğnemeyen herkesi küçümseyerek taşraya dönüyordu. Nişanları ve arabası olan bir zatın, meşhur bir doktorun salonunda, dantelalı bir Parisli kadının yanında olsaydı bu zavallı katipçik, hiç şüphesiz çocuk gibi tir tir titrerdi. Fakat burada, Rouen'de, rıhtım üzerinde, bu hekimciğin karısı önünde, göz kamaştırdığından peşin emin olarak kendini gayet rahat hissediyordu. Nefse itimat vaziyete bağlıdır. Binanın asma katında, 4. kattaki gibi konuşulmaz ve zengin bir kadının iffetini, tıpkı korsesinin astarındaki zırh gibi etrafındaki kağıt paraları korur. Gece Monsieur ve Madame Bovary'den ayrılırlarken, Leon onların peşine takılmış, sonra Kızıl Hac'a girdiklerini görünce yüz geri etmiş ve bütün geceyi bir plan düşünmekle geçirmişti. Ertesi gün saat 5'e doğru boğazı kurumuş, yanakları solmuş, hiçbir şeyin durduramadığı o korkaklara özgü kararlılıkla hanın mutfağına girdi. Bir uşak, "Monsieur burada yok," dedi. Bu ona iyi bir alamet gibi göründü. Yukarı çıktı. Emma onun gelmesinden hiç telaşa düşmedi. Bilakis bazen nereye indiklerini söylemediklerinden dolayı kendisinden özür diledi. Leon, "Ama ben tahmin ettim," dedi. "Nasıl ettiniz?" Leon bunun rastgele bir içgüdünün itişiyle olduğunu iddia etti. Emma gülümsemeye başladı. Leon, budalalığını örtbas etmek için derhal öğleye kadar şehrin bütün otellerini bir bir dolaşıp kendisini aradığını söyledi. "Demek kalmaya karar verdiniz, öyle mi?" Emma, "Evet ama hata ettim," dedi. "İnsanın etrafında bin bir gaile varken böyle olmayacak zevklere alışması hiç doğru değil." "Zannediyorum ki..." "Yok yok, kadın değilsiniz ki siz." Fakat erkeklerin de dertleri vardı. Konuşmaya bazı felsefi düşüncelere girişildi. Emma şu dünyadaki sevgilerin bayağılığı ve kalbin daima gömülü kaldığı ebedi yalnızlık üzerinde uzun uzadıya durdu.